have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Herkese selamlar. Low Basketbol'un 10. bölümüne hoş geldiniz. 10. bölüm biraz gecikmeli geldi tabii. Bir hafta kadar bir gecikmeyle geldi. Bunun da tek sorumlusu Sayın Sincanlı'dır deyip topu sana atayım abi.
Bunun tek sorumlusu bence şu an tüm dünyada yaşanan pandemidir abi. Ve benim bu pandemide gerçekten kritik bir rolde yer almamdır. İstersen açıklamaları yapabilirim yani.
Bu yeterliydi. Teşekkür ederiz.
Eyvallah. Teşekkür ederiz.
Evet. Geçen hafta yayın yapamadığımızdan dolayı bu iki haftalık süreci ele alacağız. Programımıza şanssız, üzücü bir haberle başlayalım. LaMarcus Aldridge profesyonel basketbol kariyerini sağlık sorunları sebebiyle sonlandırdığını açıkladı. Bir ritim bozukluğu varmış. Son maçta bunu fazlasıyla hissetmiş zaten. Maçı bir şekilde tamamlamış ama gecede devam edince bu ritim bozukluğu takım yetkililerine haber veriyor işte. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kötü bir haber almışlar. Ya yani yorum geldi bununla ilgili. Yani bir yüzük alsaydı bari Nets'te 5-10 dakika oynasa yeterdi şampiyonluk için. Niye bıraktı ki? Gibi. Yani bu ritim bozukluğu basketbolu bırakacak noktaya geldiğine göre durum ciddi. Yani bizim de saygı duymamız gerekiyordu. Yani ne olursa olsun 15 senelik bir kariyer böyle sonlanmasını istemezsin. Eski tip bir oyun tarzı vardı. Onun en büyük silahı orta mesafeydi herkesin bildiği gibi. Ya bu benim gibi birçok basketbol severin hoşuna gitmese de büyük bir saygıyı hak etti tüm kariyeri boyunca.
Evet, kesinlikle. Gerçekten hani 15 yıllık kariyerine gerçi şampiyonluk sığdıramasa da iyi bir oyuncu olarak, yani All-Star bir oyuncu olarak gerçekten tarihte yerini aldı LaMarcus Aldridge. Tabii ki sen dediğin gibi bu şekilde yani sakatlıkla kariyerini sona ermesi üzücü olsa da her şey basketboldan yani sağlık özellikle basketboldan önemlidir diyebiliriz yani bu konuda.
Kesinlikle. Son olarak da şunları etkiledi. Bir şeyin ne zaman biteceğini bilemezsiniz. O yüzden her zaman keyfini çıkarın. Ben bunu yaptığım için çok rahatım. Umarız çok sağlıklı bir hayat olur için.
Kesinlikle. Burada en yakın örneği bunu Chris Bosh olarak verebiliriz. Chris Bosh da ayağında yaşadığı kan pıhtılaşması sorunundan sonra bu bütün vücuda yayılması şüphesiyle kariyerini sonlandırmıştı. Bu tür durumlarda NBA oyuncularının özellikle çok çabuk reaksiyon vermesi bence çok hoş bir şey. Burada sağlıklarını, yani burada Avrupa'da falan örneklerini görebiliyoruz. Yani kırık kolla oynamalar, işte önemli rahatsızlıkların gizlenmesi gibi durumları burada görebiliyoruz. Kesinlikle gizlenmemesi gereken ve anında reaksiyon verilmesi gereken bir olay. Ben burada bir örnek vereyim sana. Benim oyuncularımın başına böyle bir şey geldi.
Evet.
Tolga diye bir oyuncum var benim. Tolga fiziksel özellikleri biraz dezavantajlı bir oyuncu. Yani kilolu bir oyuncu. Ama buna rağmen de eforu diğer takım oyuncularından kat be kat daha üstün bir oyuncu. Yani koşularda, işte atıyorum ceza koşularında falan hep böyle önünden koşmak isteyen bir oyuncu. Bir gün bu ceza koşusu sırasında bir geriye düştü. Ben de buna biraz kızdım, bağırdım. Dedim, neden geriden koşuyorsun falan bilmem ne, çabuk koş, işte yetiş arkadaşlarına falan diye. Bu ağlamaya başladı. Meğersem benden bir sağlık problemini gizlemiş. Aynı şeyde olduğu gibi.
Evet.
İşte LaMarcus Aldridge'de olduğu gibi bir ufak bir kalp problemi varmış. Bu da o sırada biraz nüksetmiş. Ben de aşırı tepki verdim. Aşırı reaksiyon verdim. Bunu neden gizliyorsun? İşte bu alakursun işte sağlığına bir şey gelirse biz bunun altından nasıl kalkarız? Nasıl bu vicdan azabıyla yaşarız şeklinde bayağı bir tepki vermiştim. Tabii ondan sonra da o olayı tamamen kapattık yani. Tolga ile alakalı olan
şu an devam kapattık. Etmiyor değil mi?
Tabii yani şu an devam etmiyor. Şöyle doktoruyla da görüştük gerçi. Doktor da bunun oynamasına izin verdi. O dakikadan sonra tamamen hani kopmuş maçlarda 5 dakika oyuna girsin. İşte heves alsın şeklinde devam ettik. Asla onu rekabetçi bir ortama o dakikadan itibaren sokmadık. Bu tarz durumlarda asla duygusal davranılmaması gerekiyor.
Kesinlikle. Yani sağlık her şeyin başında geliyor. Tolga'nın da umarız çok sağlıklı bir hayatı olur.
Tolga bomba gibi ya. Tolga'yı buradan gözlerinden öpüyorum. Yani. En sevdiğim, en takdir ettiğim oyunculardan bir tanesidir.
Burada sende de bir Obradovic sezgisi aldım. İşte bağırdım. Nasıl? Çocuğu ağlattım.
Ağlattım değil. Yani şöyle çok duygusal olduğu için ve hani kalbiyle alakalı da o anda bir problem yaşadığı için ben de bağırınca hani acaba yetersiz miyim? Acaba işte şey miyim? Yani bu kalp problemi benim kariyerimi bitirir mi falan noktasında biraz duygusal davrandı. Yoksa yani tabii ki yani her koçta olduğu gibi her Avrupalı koçta yani her Avrupa kendimi Avrupalı koç olarak iddia etmiyorum ama hani bu coğrafyada yetişen her koçta olduğu gibi bizde de biraz disiplin ön plana çıkıyor.
Evet diyelim ve bir diğer üzücü habere geçelim. Jamal Murray'den geldi bu haber. Geçen hafta Warriors maçında çapraz bağları koptu ve sezonu kapattı. Maçın sonlarında yaşandı bu sakatlık. Yanılmıyorsam 55 saniye, 56 saniye falan vardı bitime. Ve Warriors da maçı kazanmayı garantilemişti o sırada. Yani gerçekten çok üzücü ve şanssız bir olay. Yani Denver bu sezon ciddi şampiyonluk adaylarındandı. Şimdi geçen sezon Bubble'da playofflarda görmüş Murray'nin çıktığı seviyeyi. Ona yakın bir performansı bu playofflarda bekliyordum ben açıkçası. Ama dediğimiz gibi çok şanssız bir sakatlık yaşadı. İşin sağ kısmına baktığımızda Montemoris ve Campazzo orayı ne kadar doldurur? Büyük soru işaretleri var orada. Yani Campazzo'ya daha fazla dakika veriyorlar şu an. Ama Murray'nin yokluğunda normal sezon için olmasa da playofflarda Denver fazlasıyla arayacaktır o pozisyonu Murray için. Denver şampiyonluk yolunda ciddi adaylardan biri demiştik. Yani bana biri seç dese Utah mı Denver mı diye ben çok rahat Denver derdim. Ben onları Phoenix'in de önünde görüyordum. Yani Denver'ın şampiyonluk umutları bu sakatlıkla beraber tükendi diyebilir miyiz?
Ya bence de diyebiliriz bunu. Çünkü gerçekten çok optimize edilmiş bir hücumları vardı. Bunun tabii ki baş mimarı yok hiç gibi gözükse de Jamal Murray'de özellikle kritik anlarda aldığı sorumluluklarla yok içi çok iyi tamamlıyordu. Özellikle Aaron Gordon'un gelmesiyle beraber aslında sen, ben ve bizim gibi işte insanların gözünde şampiyonluk adayı olarak gözüktü Denver Nuggets. Aaron Gordon gerçekten benim bile öngöremediğim özellikle hücumda savunmada da gerçi iyi katkılar veriyordu. Denver'a cuk oturdu diyebiliriz. Fakat işte Jamal Murray'nin ani sakatlığı bütün planları alt üst etti burada. İlla ki playofflarda geçen senenin getirmiş olduğu alışkanlıklarla beraber playofflarda belli bir seviyede iddialı konumda olacaklardır. Fakat bir şampiyonluktan söz etmek tabii ki mümkün değil.
Evet şu anda Batı'da dördüncü sıradalar.
Evet, ben de tam ondan bahsedecektim. Batı'da ilk turda bir Lakers eşleşmesi şu an gözüküyor. Lakers'ın da alt tarafla olan aralarındaki farkı yaklaşık 2,5 maça çıkardığını düşünürsek ve Lakers'ta Nuggets arasında da 3 maç olduğunu düşünürsek, hatta Nuggets'la Clippers arasında da yani 3. ile 4. arasında da belli bir fark olduğunu düşünürsek, burada şu an çok büyük bir sürpriz olmasa Nuggets Lakers eşleşmesini konuşabiliriz yani.
Kesinlikle. Yani orada tam kadro bir Lakers karşısında Murray de yokken ne kadar avantajları olur, ne kadar şansları olur. Ben çok zayıf görüyorum bu anlamda.
Tabii ki Lakers'ın nasıl döneceğine de bağlı bir konu. Fakat ben de çok yakın geçen bir 4-0 veya da 4-1'lik seri. Az önce dedim mi yani iddialı olabilirler. Aslında bunu biraz da açmak lazım. Yani sonradan bu lafımın altında kalmak istemem. Yani iddialı olmak şu anlama gelmiyor. İşte konferans finali veyahut da NBA finali anlamına gelmiyor. En azından bir sürpriz yapabilecek konumda. Belki çok yakın bir 4-1 veyahut da 4-0 da olabilir yani. Ama bu onların kötü basketbol oynayacağı anlamına gelmez. Tabii evet. Ki bu konuda da Lakers'ın nasıl döneceğiyle de alakalı bakmak gerekiyor.
Anthony Davis döndü zaten. Son maçta yanlış hatırlamıyorsam 16-17 dakika süre almıştı. LeBron James bir süre daha sahalardan, parkelerden uzak kalacak. Lakers'ı tam kadro döndüğünde göreceğiz.
Evet.
Haftanın olayına geçelim. Yaklaşık 2 haftadır Kyrie Irving'in Müslüman olduğu yönünde söylentiler vardı. Kyrie de dün dünkü açıklamasıyla bunu doğruladı. Özetle şöyle diyor Kyrie: Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçası. Bunun bir parçası olabildiğim için şükrediyorum. Bu Allah'a hizmet etmektir. Bu topluluğun bir parçası olduğum ve doğru şeyleri yaptığım için kendimi kutsanmış hissediyorum, dedi Kyrie Irving.
Evet, biz de bir süredir Kyrie'nin bu davranışlarından ötürü, hani bu anlaşılmaz davranışlarından ötürü kendisini eleştiriyorduk. Fakat evet, hatırlayacaksan yaklaşık 2-3 hafta önce bir Volkan Demirel'le alakalı bir örnek vermiş. Hani onun iyi iletişim kurmasıyla alakalı. Yani insanlar konuştukça neler yaşadığını belli ettikçe daha anlaşılır oluyorlar ve yaptıkları aksiyonlar da daha böyle anlaşılır olabiliyor şeklinde bir şey söylemiştim. Abi tam bu örneğe cuk oturan bir durumla şu an karşı karşıyayız. Mesela Kyrie Irving Ramazan'ın ilk günü sanırım oynamadık kişisel sebeplerden ötürü.
Biz de eleştirdik.
Biz de eleştirdik. Ben yine görüyorum, yine başladı dedim. Ama bunun şu anki açıklamasıyla beraber, bunun yani Ramazan'ın başlangıcı, ilk orucun tutulmasıyla alakalı bir bağlantılı bir durum olduğunu şu an anlayabiliyoruz. Ve şu anda tamamıyla bence bu eleştirilerin önünü almış vaziyette Kyrie Irving. Yani belki de bundan sonra bu davranışları yapmaya devam edecek. Belki de kimi çevrelerce yine eleştirilecek. Fakat artık ne yaptığını biz biraz da olsa biliyoruz Kyrie Irving'in.
Yani şöyle, biz sonuçta perdenin görünen kısmı ile ilgili yorumlar yapıyoruz. Yani İçeride neler yaşanıyor tam olarak bilmiyoruz. Medyaya ne yansıtılıyorsa biz de onun üzerinden yorum yapıyoruz.
Evet, aynen öyle. Ve bu medyayı da besleyen oyuncular oluyor. Yani abi senin yani Müslüman olup olmadığın veyahut da hani atıyorum Müslüman bir toplulukla bir dayanışma, yardımlaşma gününe gitmek için işte takımdan bir hafta izni istediğini nereden bilelim abi? Bunu söylemen gerekiyor ki. Bunu söylemezsen atıyorum kafada 3 tane senaryo canlanabilir. Kasinoya gitti. Paul Pierce gibi partiliyor veyahut da işte sallıyorum Miami'de şeydeki Marina'daki yatı bozuldu, yatını çok özlemiş, çok üzülmüş yatının bozulduğuna, onun tamir çalışmalarını izlemek için gitti, sallıyorum tamamen yani. Yani böyle şeyler gelir insanın aklına, bunu söyleyeceksin ki her ne kadar yanlış da olsa doğru da olsa insanlar senin ne yaptığını, nereye gittiğini bilecekler abi. Bu iletişim burada çok önemli. Ben zaten bunun sinyallerini de biraz olsun almıştık. Nisan 11'inde bir tweet atmıştı Kyrie Irving. Yine orada Allah kelimesi evet, olduğu gibi yazmıştı.
God yani biraz, Allah.
Evet hani aynen. Sanırım God'ı da yazmıştı. Yanında Allah olarak da yazmıştı. Bunun sinyalini alıyorduk biz. Fakat tabii ki yine söylüyorum, burada beyan önemli. Yani hani illaki yani ben Müslümanım, işte bundan sonra işte İslamiyet dinine inanıyorum şeklinde değil de yani illaki böyle olması gerekmiyor ama yine bu bir şekilde bunu söylemesi, bunu insanlara belli etmesi gerekiyordu. Bence çok doğru bir yaklaşımda bulundu. Bundan sonraki hayatında da inşallah güzellikler onun olur abi.
Allah tuttu, oruçları kabul etsin diyelim biz de. Yani biz de bundan sonra ona karşı yapacağımız herhangi bir eleştiride bütün muhafazakar kesimi karşımızda buluruz. Biz de dikkatli davranacağız.
Eyvallah, ben yine şunu eleştiririm ama. Yani çıkıp ya bir hafta takımdan izin almasını eleştiririm ben. Benim gibi eleştirebilen insanlar da olabilir yani.
Şu an onu olan bence toleransımız Ramazan bitene kadar.
Ya bu sadece Müslüman olduğunu açıklaması Kuzma'nın pozitif tarafı bende şu oldu. Ne olduğunu biliyoruz artık yani. Yani ne yapmaya çalıştığını en azından ufak bir parçasını bilebiliyoruz. Ama onun dışında yine bir hafta izin alsa ben yine eleştiririm abi.
Evet. Yani... Senin Kyrie Irving haterlığının hepimiz farkındayız efendim.
Yok abi. Yok. Yani benim iş disiplini olmayan herhangi bir insana davrandığım gibi aynı Kyrie Irving'de o şekilde davranıyorum yani.
Tabii bunda senin koç olman da büyük bir etken.
Ya Emre'cim neler yaşıyoruz ya. Yani ne örnekler verebilirim burada. Gerçekten işin ucunu biraz ipin ucunu biraz kaçırdığında oyuncuların oralardan nasıl faydalanabildiğini bir anlatsam sana dudakların uçuklar yani.
Kariyerinde hiç böyle ilginç yaşadığın olay var mıydı oyuncularınla ilgili?
Yani şöyle ya çok var da istersen onu özel bir bölümde falan hani koçlukla alakalı özel bir bölüm yaparız veyahut da işte ne bileyim bu benim anlarım.
Bir program var diyorsun.
Aynen. Ya daha çok bizimki altyapı olduğu için hem oyuncularla hem de aynı zamanda velilerle biz problemler yaşayabiliyoruz. Ya mesela bir tane velim İstanbul 3. maçında İstanbul Şampiyonası 3. maçında takıma konuşma ben ayrılmıştım hani şeyden soyunma odasından. Benden sonra girip takıma konuşma yapmış abi. Ve bunu duyduğumda yani küplere bindim. Yani o adamın bir daha hem antrenman tesislerine hem de işte yani maçlara girmesini kısıtladık maalesef.
Ne yapmış abi? Set mi çizmiş?
Ya işte girip kendi çapında motivasyon konuşması falan yapmaya çalışmış. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz yani maalesef. Evet.
Allah kolaylık versin abi sana da kariyerinde. Başarılar dilerim.
Eyvallah sağ olasın.
Doğu'ya geçelim. Doğu'da Philadelphia'nın kötü bir gidişi var. Oynadıkları son 3 maçı da kaybettiler. Bu sonuçlarla beraber liderliği tekrar Brooklyn Nets'e verdiler. Şimdi burada iyi tarafından bakarsak Furkan Korkmaz da çok formda. Yani geçtiğimiz hafta 20 sayılı 2 maç üst üste performansı vardı. Bunun yanında top çalmalarını bir hayli geliştirdi. Geçen hafta Clippers maçında da sahada en çok süre alan oyuncuydu. 38 dakikayla. Yani bunun yanında 18 sayı, 3 rebound, 4 asist ve 3 top çalmayla oynadı. Yani Doug Rivers'ın güvenini kazanmış gibi duruyor şu anda. Yani umarız bu dakikaları playofflarda da alır Furkan Korkmaz. Şimdi burada sana iki sorum var abi. Eğer playofflarda bu dakikaları, bu performansları görürsek Furkan Korkmaz'dan önümüzdeki sezon iyi bir kontrat alabilir mi? Öte yandan Ben Simmons'ın Nets maçı sonrasında verdiği bir demeçti. Yılın savunmacısı ben olmalıyım demişti. Yani Furkan'ın bu performansı ve Ben Simmons'ın bu deneci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet, öncelikle istersen Furkan'dan başlayalım. Furkan bu seneye kadar hep böyle kabuğunu kırmak isteyen ama bir türlü bunu başaramayan bir oyuncu izlenimi veriyordu. Fakat bu sene Koç Doug Rivers'ın gelişiyle beraber bu kabuğu biraz kırmışa benziyor. Brett Brown da onu çok seviyordu. Ona yeteri kadar süre veriyordu. Fakat işte hani koç var. Bir koç gelir sana senin bile bilmediğin bir özelliğini ortaya çıkartır. Ve bence buradaki temel özellik Furkan'ın topu yere vurmadaki becerisi ve pick and roll oyunlarındaki uyumu oldu abi. Doug Rivers ona sanki böyle özellikle kafasına vura vura bunu öğretmiş gibi geliyor bana. Özellikle Furkan'ı pick and roll'larda izlemek gerçekten bana çok büyük bir keyif veriyor. Hem Ben Simmons olsun ki Ben Simmons'ı da bir pota altı oyuncusu olarak düşünebiliriz. Ve Joel Embiid'le de olsun. Buradaki uyumu bence çok güzel bir gelişim kat etmesine yol açtı. Bunu da bir istatistiklerine hem dakika istatistiklerine hem sayı rebound asist istatistiklerine de yansıtabildi Furkan. Yani bu sezon başından beri Doug Rivers'ın ona verdiği rolü aslında şu an yavaş yavaş karşılamaya başladı diyebiliriz.
Evet.
Bence buradaki playofflardaki şu an itibariyle playofflardaki dakikalarını etkilemeyecektir bu durum ama eğer bu sezon sonuna doğru yayılarak devam ederse artık Dark Rivers burada mecbur kalıp yani bu dakikaları en azından bu dakikalar olmasa bile işte 20 dakikaları 15 aynen 15-20 dakikaları vermek zorunda kalacak. Ve bu da Philadelphia hücumunu çok boyutlu bir hale getirebilir düzeyde. Çünkü pick and roll oynamak tamamen bir hissiyat ve beceri işidir abi. Yani o pick'ten sonra o 3 saniye içerisinde o kararı vermek, çemberi mi gideceğim, devrilen oyuncuya mı vereceğim veyahut da devrilen oyuncunun pick and pop etmesi, yani pop edip dışarı çıkmasını görüp ona pas mı vereceğim. Yani bütün bu kararı vermek tamamen bir hissiyat ve alışkanlık üzerinedir. Bence bu alışkanlığı tamamen oturttu ve şu an oyununu onun üzerine inşa ediyor. Dediğim gibi çok değerli, çok keyif alarak izliyorum Furkan'ı. İnşallah devamı da gelir abi.
İnşallah diyelim. Peki ben hakkında ne düşünüyorsun?
Ben Simmons hakkında da fark ettiysen son zamanlarda bu ben en iyi savunmacıyım demeçleri çok daha revaçlı olmaya başladı.
Evet.
Çünkü burada bir sıkışma söz konusu. Özellikle son 10 yıla baktığımızda da bu en iyi savunmacı ödülleri hep belli kişilere gidiyor. Yani MVP gibi de yani MVP çok başka bir ödül. Veyahut da işte atıyorum en iyi koç. Yani, tabii en iyi koçlar en iyi benim demez ama hani oyunculardan gidecek olursak işte bunu en iyi MVP ile kıyaslayabiliriz bence. MVP'de öyle bir tartışma olmuyor. Kimse çıkıp da ben en iyi skorerim, ben en iyi oyuncum falan çok demiyorlar. Fakat son dönemlerde bu yılın savunmacısı ödülü üzerinde böyle bir tartışma söz konusu. Ben de bunu savunmanın biraz daha istatistiklere yansımayan ve göreceli bir kavram olması hasebiyle geliştiğini düşünüyorum.
Çembercilik diyebiliriz orada.
Efendim?
Çember caydırıcılığı diyebiliriz orada. İstatistiklere yansımayan.
Ya aslında bunların da istatistiklere yansıyan kısımları var. Bunları da tutuyorlar. Fakat hani ilk baktığında istatistik kağıtlarında bunu görmüyorsun. Birkaç detaya inip bunları özellikle bakman gerekiyor. Bu istatistiklere işte yani 1 metre işte 2 metre etrafından atılan şutların yüzdelerine falan özellikle bakman gerektiği için burada biraz göz ardı ediliyor bu savunmalar. Bu savunmadaki bu performanslar. Hal böyle evet. Olunca da her belirsizlikte olduğu gibi de insanlar bunun üzerine konuşup tartışıyorlar. Fikrimi soracak olursan bence NBA'deki en iyi 3 savunmacıdan biri. Fakat en iyi konusunda ben de klasik düzeyde düşünmeye devam ediyorum şu an. Yani çemberi savunmak, yani kaleyi savunmak. Yani bu şeye benziyor. Yani futboldaki kalecinin pozisyonuna biraz benziyor yani. Her ne kadar şey yaparsan yap, iyi olursan ol. Hani sen ya kalecisi kötü takım şampiyon olmaz diye bir tabir var ya.
Evet.
Aynısını al getir basketbola koy abi. Ve bunun da bir numaralı şeyi center'lardır abi. Bir numaralı dayanan center'lardır abi savunmanın.
Evet, kalecisi kötü takım şampiyon olamaz dedin. Altay Bayındır'ımız da sakatlandı. Bu tezini çürüteceğiz abi sezon sonunda. Bunu da buradan not düşeyim.
An itibariyle Beşiktaş Kayseri Spor karşısında
3-1.
3-1 öndeydi en son. Bilmiyorum şu an ne oldu.
Bekliyoruz. Puan kaybetmenizi bekliyoruz.
Hadi bakalım inşallah.
Abi bu yılın savunmacısı konusunda iki ana fikir var. Senin de dediğin gibi bir kale savunması yani çember savunması, iki perimetre savunması. Yani Ben Simmons burada perimetreyi çok iyi savunuyor. Artı 5 pozisyonu birden savunuyor. Ama benim de fikrim kesinlikle kale savunması. Ve oradaki caydırıcılık.
Ya aynen. Sen şimdi Ben Simmons'ı izlerken kötü savunmacı veyahut da hani bu adam elit savunmacı değil diyebilir misin? Kesinlikle diyemezsin.
Yok, tabii ki.
Ya ben ben bir maçını izledim. Mesela Damian Lillard 30 sayı attı o maçta şeyin savunmasında. Ben Simmons'ın savunmasında. Diyebilirsin ki ya bu adam nasıl tuttu bu adamı? Nasıl iyi savunma yaptı? Ama istatistiklere yansımayan o kadar detaylarda o kadar iyi işler yaptı ki Ben Simmons.
Evet.
Ya bunu maalesef göremiyorsun. Mesela geçen günde Matisse Thybulle'ın bir sekansı paylaşıldı. Twitter'a düştü. Yani tamamen arkasında bir tehdit olarak dolandı hücumcusunun. Bir savunma olarak. Ve o şutu atacağı zaman da o eli gösterdi, o açıyı kapattı ve savunmasını tamamladı. Şimdi istatistik adına bir şey geçti mi? Sadece etrafından atılan şutlarda şut yüzdesi istatistiğine bir rakam yazıldı oraya. Dediğim gibi buna da sen özellikle bakman gerekiyor. Buna bakmazsan bu adamlar iyi savunmacı değil diyebilirsin yani.
Kesinlikle.
Ama
evet abi.
Ha. Ya yine aynı şeyi söyleyecektim yani. Bizim kaleci savunması iyidir falan filan. Klasik.
Rudy Gobert diyoruz.
Rudy Gobert abi. Rudy Gobert.
Evet abi, bu arada Kobe Bryant'ın 15 Mayıs'ta Hall of Fame gecesi olacakmış. İlk konuşmacı da Michael Jordan olacakmış orada. Yani sanırım yine çok duygusal anlar yaşayacağız orada. Black Mamba'yı da buradan sevgi ve saygıyla analım. Huzur içinde uyusun.
Amin.
Evet, geçiyorum en dehşet verici konuya.
Hadi buradan bakalım.
Arkadan Survivor müziğini de verebilirim. Beyaz futbola çevirebilirim bu yayını. 18 Nisan gecesi futbol dünyasında, aslında tüm spor dünyasında bir darbe gerçekleşti. 12 takım Real Madrid Başkanı Florentino Perez önderliğinde Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. Ortalık karıştı. UEFA Başkanı Cafer'in çıktı, koynumuzda yılan beslemişiz dedi. Ardından FIFA bu organizasyona katılan takımlara ciddi yaptırımlar uygulayacak. Dünya Kupası'nda yer alamayacak oyuncular dedi. Ardından Perez çıkıp biz de yeni Dünya Kupası formatımızı oluştururuz dedi. Özellikle ben bu açıklamadan sonra Perez ve yaverlerini çok kararlı gördüm. Ama 28 yıldır kurmaya çalıştıkları ligi kurdular ve 48 saat geçmeden lig dağıldı. İşte önce İngiltere takımları organizasyondan çıktı. Daha sonra Inter, Milan, Barça ve Atletico çıktı. Sanırım şu an sadece Real Madrid ve Juventus kaldı orada. Bu organizasyonu NBA ile kıyaslamaya çalışıyorlar. Ama NBA'de nasıl bir rekabetçi denge yaratılmış, sen bunu sağlayabilecek miydin? Hiç sanmıyorum. Yani NBA'de büyük pazarlardan baktığımızda Lakers ve Knicks bile diğer takımlardan ekonomik olarak üstün değil. 30 şirket sahibi takım ve bir komisyoner var orada. Yani bu sezon ligin en kötü takımı Minnesota'nın bile yani önümüzdeki yıl şampiyonluk şansının olmayacağını söyleyemeyiz. Yani burada en dikkat edilmesi gereken husus salary cap'in olması abi. Yani salary cap inanılmaz bir denge sağlıyor orada. Yani benim canım ciğerim Arsenal'ın ne kadar şansı olacak bu ligde?
İşte. Aynen öyle. Şöyle. Şimdi Avrupa gelenekler üzerine kurulur. Yani bunu Amerika'da hem takım sporlarında hem de başka şeylerde göremeyebilirsin. Yani bir gelenekleri, bir bağlılıkları çok yoktur. Yani atıyorum, ya bugün Grizzlies organizasyonu bundan işte kaç yıl önce, 20 yıl önce şeydeydi, Vancouver'daydı. Baktılar Vancouver'da çok talep olmuyor. Aldılar, getirdiler Grizzlies'e.
Evet.
Charlotte Hornets sürekli işte şey değiştiriyor. İşte New Orleans zamanında işte bir de değişen takımlar arasında yani sürekli bir değişim söz konusu. Fakat Amerikan kültürü buna yakın bir kültür. Avrupa'da tamamıyla tam tersi olarak çalışıyor. Bir gelenekleri, bir kültürleri olan bir takım. 1890'lardan beri var olan kulüpler bunlar ve hala da aynı taraftar grupları tarafından destekleniyor bu takımlar. Sen şimdi burada örneğini NBA'den alıp aynısını yapacağım dersen ve bunun hukuki, bunun mali altyapısını da insanlara anlatamazsan, böyle tamamen paranın konuşulduğu bir ortamda bunu düzenlemeye çalışırsan bence 48 saat bile yaşamış olman büyük bir mucize yani. Yani aynı gecesinde bence bunun iptal olması gerekiyordu. Tırnak içinde söylüyorum, bu şartlar altında. Hem mali yapısını, denetim yapısını, ki bu denetim yapısının içerisine hakemleri de koyabiliriz. İşte bu kültürel yapıyı çok güzel bir şekilde zamana bölerek eğer ki insanlar anlatsalardı, yani belki bir şeyler olabilirdi. Fakat hali hazırda zaten Şampiyonlar Ligi, UEFA gibi güçlü bir kurumun olması da bu yapının tamamen 48 saat içerisinde tamamen çökmesine sebep oldu. Yani burada Titanların Savaşı'nda bence en büyük titan, en büyük şey diyeyim, güce sahip olan taraf bu yarışı kazandı. Bir de görünmez tarafta tabii ki taraftarların, aslında çok da görünmez değil ama taraftarların baskısı da bu kararın alınmasına yol açtı diyebiliriz. Bu taraftarların işte baskısını da kültürel yapıyla anlatabiliriz abi sadece. Yani Liverpool, Manchester United, hatta Manchester City, ki yani 2010'lardan beri iddialı olan, yani daha öncesinde 70'lerde de iddialı fakat 2010'lardan sonra çok başka bir yere gelen City'yi de buraya katabiliriz. City'nin de bir, çünkü çok güçlü bir kültürü var. Taraftarlar tamamen ilk andan itibaren buna reaksiyon vermeseydi belki de bu iş UEFA'la şeyin arasında kalacaktı, bu Avrupa Süper Ligi'nin arasında kalacaktı. Belki de Avrupa Süper Ligi buradan sıyrılacaktı. Taraftarlar bu darbe girişimini sokaklara çıkarak, havalimanlarını tutarak tamamen bertaraf ettiler abi.
Evet. Yani kesinlikle katılıyorum abi sana, ama işin diğer tarafından baktığımızda, yani UEFA tarafından baktığımda, şimdi onlar da hiç pay çıkarmasın kendine. Sonuçta bu kurum abi bütün rüşvetçilerin olduğu bir kurumdu zamanında. Michel Platini nerede abi? Sepp Blatter nerede? Yani Blatter dediğimiz adam FIFA başkanıydı. Platini dediğimiz adam UEFA başkanıydı. Hepsi yolsuzluklardan içeride şu anda. Şimdi sen tamam UEFA'ya karşı çıkıyorsun, eyvallah. Tamam, benim de hani çok hor gördüğüm bir organizasyon olacak. Küçük takımlar bayağı dışarıda kalacaktı, ama abi sen şampiyonlarla gidiyorsun. Norveç'in şampiyonu nerede? Danimarka'nın şampiyonu nerede? Tamam, ben de istemem gidip orada Molde Liverpool maçını, orada Tottenham Liverpool veya City Real Madrid maçını hepimiz izleriz. Ama şimdi sen UEFA'yı eleştiriyorsun, ama biraz da kendine bakman lazım. Şimdi sen Şampiyonlar Ligi'ne niye 4 tane İngiliz takım alıyorsun? Rekabet üst düzeyde olsun, gelirler daha fazla olsun, izlenebilirlik daha üst düzeyde olsun. Yani UEFA'da orada bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor bence.
Abi zaten yeni açıkladıkları şey gördün mü? Formatı gördün mü? Zaten 36'ya çıkarak.
Evet.
36'ya çıkarak zaten küçük takımları öldürdü orada. Artık Premier Lig'in 7.sinin bile bir gitme ihtimali var wild card'la.
Kesinlikle.
Yani Arsenal'ın ne işi var abi orada yani?
Olmaz.
Ne oldu abi, ne?
Abi Arsenal'e nasıl laf edebiliriz? Emirates'in çocuklarıyız biz.
Ya abi gel, ikinci olsunlar gitsinler abi yani. Ya da şampiyon olabilirlerse yani, olsunlar gitsinler yani.
Şaka kısmı bir yana, yani dört takım gerçekten fazla. Tamam, hani diyoruz Tottenham'ı, Chelsea'yi izlemek isteriz orada, ama iki takım var abi. Yani Türkiye'den kimse gidemiyor şu an. Yani bir takım gidiyor, o da zaten önümüzdeki sezon muhtemelen puan sıralamasında geriye düştüğümüz için o birinci olan takım da ön eleme oynayacak artık Şampiyonlar Ligi'ne giderken, ki ön elemelere geçemeyen bir ligiz zaten.
Evet.
Aynen. Neyse, konuşur musun daha fazla bu konuda?
Efendim?
Beni bu konuda daha fazla konuşurmasınlar. Rütbetlerden başlarım vallaha. 2010'a kadar inerim. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz sürecine kadar bu olayları derinleştiririm.
Tabii. Olayın bu olayda yanacak taraflardan birisi de bizim Türk futbolu olduğu için.
Kesinlikle.
Hatta biz de tamamen bu olaya karşıyız abi. NBA'den ne alabilirler? Yani şu anki hadi bu Avrupa Süper Ligi olmadı. Fakat hani bunun da belli bir seviyesinin yapılması da hala da şu an söz konusu yani Şampiyonlar Ligi içerisinde. Yani Florentino Perez şey diyebilir yani çıkıp da ya tamam bunu kurmuyoruz eyvallah zaten kimse katılmıyor buna. Ama abi biz ciddiyiz, bu ciddiyetimizin de farkına varın. Biz böyle bir girişim yaptık. Vazgeçiyoruz fakat bunları yapmazsanız biz tekrardan bu konuları konuşabiliriz. Bence mutlaka söyleyecektir yani masaya oturduğunda UEFA'yla. Burada da neler olabilir? Tamamen bu yapıyı, yani bu üstteki bu yapıyı alt tabana yayarak senin dediğin gibi Molde'ye, Sparta Praha, Fenerbahçe'ye veyahut da Braga'ya daha güzel paralar kazandırarak ve daha rekabetçi bir ortam sağlayarak bu yapıyı Avrupa Süper Ligi değil de Avrupa işte aynı şu an UEFA Şampiyonlar Ligi bünyesinde bu yapıyı büyütmek olacaktır abi yani. Aynı paraları neden UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuşmayalım? 3,5 milyar eurodan bahsediliyor değil mi?
Evet.
Yani burada bu parayı sağlayacak olan yatırımcılar Avrupa Süper Ligi'nin kara kaşına kara gözüne değil buradan gelen paraya bakacaklardır. Sen burada bir değer oluşturursan eğer yatırımcılar aynı şekilde gelecektir abi. İsminin ne önemi var yani? Kesinlikle. Yatırım önemli. JP Morgan'dan bahsediyoruz değil mi?
Evet.
JP Morgan pekala Şampiyonlar Ligi'ne de yatırım yapabilir. Yani bu masaya oturmazsın diye bir kaide yok ki. Burada diğer Avrupa kulüplerinin taraftarları da bu konuda şey yaparlar. Bence karşı çıkmazlar. Çünkü tamam en büyükler başka bir yerde fakat bence futbol topluluğunun çok büyük bir kısmını bu bahsettiğimiz kulüpler oluşturuyor. Başarı sağlamak isteyen, büyümeye çalışan kulüpler oluşturuyor. Bu taraftarlar da takımlarının bu gelirleri kazanmasına niye karşı çıksınlar?
Kesinlikle. Abi zaten Perez şu açıklamayı yaptı bu organizasyon dağıldıktan sonra. 12 takım imza attı. Bunun geri dönüşü yok. Bu olmazsa biz başka bir organizasyon getireceğiz. Öte yandan şimdi biz Perez'in önderliğinde kurulan bu organizasyonu eleştirdik ama yani Perez o kadar dürüst davrandı ki açıkça dedi ben büyük takımlarım büyük takımların daha fazla gelir elde etmesi için biz bu ligi kuruyoruz. O kadar süreci ilerletti ki buradan da UEFA'ya bence bir mesaj verdi. Arka planda çevirdikleri işlere bir göndermede bulundu. Perez. Ama tek başına kaldı abi.
Abi başka bir ihtimal göremiyorum ben ya. Yani başka bir sonuç çıkamazdı yani bu olaydan. Dediğim gibi NBA'in güzel şeylerini alırlarsa özellikle tek bir şeyden bahsedecek olursak bu gelir dağılımını alt tabana yayabilirlerse aynı gelirlerle kurmak istedikleri yapıyı kurarlar abi. Bunun adı Şampiyonlar Ligi olur ama Avrupa Süper Ligi olmaz.
Evet diyelim ve haftanın performanslarına geçelim. Daha doğrusu performansına geçelim. Stephen Curry 2 haftadır bir uzaylı gibi oynuyor resmen. Yani Denver'a karşı geçen hafta 53 sayılık bir dev performansı vardı ve bunu %56 ile yaptı. Yani Curry hakikaten izlerken eğlendiren ender oyunculardan biri. Yani şu adamın hater'ı var mıdır çok merak ediyorum ben. Yani savunulması bu kadar zorken topsuz oyunuyla rakipleri bu kadar yorduğu bir senaryoda hemen hemen herkes tarafından sevilmesi de çok ayrı bir olay. Zaten 53 sayılık maçtan sonra Will Chamberlain'e geçerek Golden State Warriors tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu. Şimdi Curry'i konuşurken oyuna yaptığı etki, oyunu değiştirmesi ve topsuz oyundaki hareketleri, topa hakimiyeti gerçekten Oscar'lık seviyesinde. Yani gerçekten bu sezon MVP gibi oynuyor ama takımın bulunduğu konum onu bu yarıştan uzak tutuyor söylentilere göre. Kendisi de zaten MVP ben olmalıyım ama vermeyecekler dedi. Bu da ne kadar adil bir soru işareti.
Ha evet yani az önce indi savunmacıyla alakalı konuşurken MVP'de bu tartışma yaşanmıyor dedik. Ama bak o konuyu atlamışım ben yani. Curry de evet bunu söyledi. Ama MVP'yi tabii ki yani alabileceğini ben de düşünmüyorum. Ama yaptığı bu mücadelenin çok değerli olduğunu düşünüyorum yani. tamamen takım yeniden yapılanıyorken geri adım atmayarak her maçta en iyisini vererek son dönemde de performansını acayip bir yere çıkartarak benim tamamen %100 saygımı alıyor yani kendisi.
Evet bütün, abi bütün... Şu an tabloya bakıyorum. Denver 4. sırada. Şimdi Jokic en büyük MVP adayı olarak görünüyor değil mi? Olası bir Golden State'in 6. bitirmesi dahilinde Curry verirler mi MVP'yi? Denver 4, Golden State 6.
Ya şöyle biraz da performansını aslında bütün sezonu ayıramadı Stephen Curry. Yani belli maçlarda özellikle kendisinde inanmadığı maçlarda çok fazla üstüne gitmedi maçın. Ve evet. bu da bu oy verenler tarafından mutlaka göz ardı edilmeyecek bir unsurdur yani. Ben açıkçası oy verecek olsam ancak 3. tur oyumu veririm yani.
Yani ben orada Curry'nin sempatikliği, herkes tarafından sevilmesi bir artı getirir diye düşünüyorum ama bilmiyorum ne olur sonucu.
MVP'yi yok hiç verecekler abi.
Hayırlısı olsun. Joker'e hayırlı olsun.
Aynen.
Evet, soru cevap bölümümüze geçelim. Son bölümü.
Evet bak bu soru cevapları tamamen bana bu soruları falan vermiyor Emre. Bu arada bunu söyleyeyim yani.
Kesinlikle vermiyorum. Tamamen adil bir şekilde yürütüyoruz programımızı.
Evet.
Evet başlıyorum. Yani yine yoruma dayalı ve bilgi soruları olarak karıştırılmış bir formatta soracağım soruları.
Evet.
LaMarcus Aldridge için kaç All-Star'ı vardır?
Bunu bilmiyorum abi. Sallayacağım. Ama mantıklı sallamaya çalışacağım.
Evet.
4.
7 All-Star'ı var abi.
Ne? 7 mi? Oo.
Neredeyse 2 katı.
Vallahi. Neyse kesmeyeceğiz evet, bunları. Çok, devam.
Çok mantıklı oldu. Kışkırtılmış Russell Westbrook mu? 5. günün şafağında doğudan gelen Ak Gandalf mı? Rohirrimlerle.
Abi.
Rohan atlarıyla.
Abi Gandalf ya. Yani o özellikle ikinci filmin sonundaki o vadiye inişleri acayip yani Westbrook ne yaparsa yapsın yani. onun ötesine geçemez.
Abi orada da 5 gün sen gelme. Orada millet 5 gün savaşsın.
Oğlum, son 5.
gün gel.
Adam
ama Rohan'ı topluyor. Topladı tabii.
Tabii canım kolay değil.
Kesinlikle. Evet NBA tarihinde en çok yüzük kazanan oyuncu kimdir?
Koçu da bağlıyor muyuz abi buna? Yani koçluk NBA'de. Yaptı.
Hayır, oyuncu bazında.
Oyuncu bazında mı? Oyuncu evet. bazında bir bilirsin.
Kaç yüzüğü vardır?
11 yüzüğü vardır.
Harika, doğru. Prime J.R. Smith mi? Prime Trevor Ariza mı?
Şöyle, aslında çok farklı oyuncular. Fakat oyuna hangisi daha yaptıklarıyla, yetenekleriyle hangisi daha çok etki etti dersen tabii J.R. Smith derim ben ya. Kendi rolünü benimseyip o rolün optimumunu verebilen bir oyuncuydu J.R. Smith.
Özellikle New York yıllarında değil mi o prime
dönemi? New York yıllarında Denver yılları da bak orada atlanıyor. Aslında Denver yıllarının sonuna doğru çıkış yapmaya başlamıştı. Yani o patlama demeyelim de o çıkış diyelim biz ona. O çıkışı başlatmıştı. New York ve en son işte Cleveland'da LeBron'un yanında bence çok iyi bir parçaydı yani.
Evet. Şimdi çok uzman olduğum bir alana geçiyorum.
Hadi bakalım.
Euroleague'de
hayda
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun playoff'taki rakipleri ve bu serilerin şu anki skorları.
Barcelona 1-1.
Ooo, diğer taraflara atladık.
Tamam mı?
Evet.
Rakipleri de sormadın mı?
Rakipleri derken yani bu iki takımımızın rakipleri ve aralarında
tamam neyse artık başladık yani. Başladık evet, devam edelim. Barcelona 1-1. Tamam. Milano Bayern Münih karşısında 2-0 önde abi. O bak sürpriz yapıyorlar orada. Evet. Barcelona'ya karşı, Bayern Münih'e karşı. İşte diğer iki seri de bizim seriler değil mi zaten?
Evet, bizim seriler.
Ha, tamam, Fener 2-0 geride. CSKA'ya karşı aynen. Real Madrid'e karşı da Anadolu Efes 2-0 önde.
Evet.
Alkış!
Harikasın, hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum.
Ciddi mi? Hiç ya yok ya. Birkaç gündür misafirlerim geliyor eve. Onlar izlerken ben de öyle arada bakıyorum.
Evet, son sorumuza geçelim abi. Yani soru da değil gerçi, yorum adayalı. NBA'de en sevdiğin 5 oyuncu, faal olarak oynayan.
Bir kere her ne kadar bir eşan olsa da kendisi. Bilmiyorum anlayabildim mi hangi oyuncu söylediğimi.
Kyrie
söyleyeceğime. Mi? Yok hayır canım. Eşan diyorum abi. Harbi. Ya çok güzel anılar biriktirdi kendisiyle. Neyse. Abi ikincisi Brook Lopez.
Aa.
Evet. Ya çok acayip bir karakter zaten ya kendisi. Ben, bu arada Robin Lopez de bu NBA Five United turnuvalı falan oluyordu. Sanırım yılı yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2009 veya 2008'de Robin Lopez buraya gelmişti. Biz kendisiyle biraz hani sohbet etme imkanı bulduk.
Evet.
Herhalde abisi de öyle bir insan diye şey yapıyorum, düşünüyorum yani. Kendisi evet. çok eğlenceli bir adamdı yani. Çok matrak bir adamdı. Brook Lopez de ona benzer gözüküyor yani. Ben o yüzden çok seviyorum kendisini. Abi üçüncü oyuncu söyleyeyim. Bam Adebayo abi. İş ahlakı, yapabildikleri şeyler, yetenekleri falan hastasıyız abi. Özellikle o geçen seneki o Tatum'a yaptığı bloktan sonra ben havalara havalara uçmuşum yani. Çünkü belli kariyerlerin belli önemli noktaları vardır abi. Ben de bence o blokla beraber o noktayı açtı ve ben buna gerçekten o anda çok şey yapmışım, sevinmiştim.
Abi o bloğu ben askerden yeni geldiğimde o maçı canlı izliyordum. O bloğu gördükten sonra ulan dedim 6 ay demek ki ben neler kaçırmışım NBA'ye noktaya geldim falan.
Aynen abi. Devam ediyorum. Dördüncü oyuncumu söylüyorum. Zion Williamson abi. Bak Zion Williamson da...
Hayda.
Ne oldu?
Abi Zion, Mayan ne oluyor?
Abi. Niye ya ben... Bak NBA'ye gelirken ki o hype'ından dolayı öncelikle bir şey oluşmuştu ben. Oluşmuştu ben. Bir ön yargı oluşmuştu. Ama NBA'ye geldikten sonra... yapabildikleriyle işte verdiği demeçlerle falan gerçekten benim gönlümde bir ayrı bir yer kazandı abi kendisi.
Saygı duyuyorum.
Aynen öyle. Beşinci söyleyeyim abi.
Evet.
Chris Paul. Chris Paul da abi gittiği her takımda takımın hem kendisinin maksimumunu çıkartmayı başarıyor abi. Ya bu çok ayrı bir meziyet.
Yani,
şimdi diyeceksin ki Harden'la Chris Paul'u aynı anda nasıl seversin? Bence bu ikisi birbirleriyle olan ilişkilerine biraz birbirlerine iyi davransalardı bence buradan bir şampiyonluk çıkabilirdi abi. Evet. Bunu yapmadılar ama ben her ikisinin de özelliklerinin ve şahsiyetlerinin ne olduğunu şey yapabiliyorum, anlayabiliyorum abi. Her ikisi de kazanmayı çok istiyor. Ama birbirleriyle uyumları takımın içerisinde çok iyi olmadığı için bir başarı sağlayamadılar. Ama benim için de ukdelerden birisidir abi. Dedik ve evet. Söylemiş bulunduk abi.
Ben geçeyim abi en sevdiğim 5 oyuncuya.
Hadi bakalım.
En başa Stephen Curry'yi yazıyorum. Onun tamam. Sempatikliği, benim işte o 2015-2016 playoff'ları benim basketbola adapte etmesi harikaydı. İkiye direkt Steven Adams'ı koyuyorum. Efsane bir karakter.
Hadi yani bakalım.
Onun genel olarak dünyaya karşı bakış açısı beni çok etkiliyor. Yani o kadar cüsseli bir adamın yani sağ içerisinde iç kakışlar oluyor abi. Kesinlikle herhangi bir reaksiyon vermiyor. Yani direkt olayı toparlıyor. Yani yangına körükle gitmiyor kesinlikle Stephen Adams.
Evet.
Üçüncü oyuncum Derrick Rose. İşte basketbolu Chicago'yu tanımam. Onunla beraber oldu. NBA'yi tanımam. Derrick Rose'la beraber oldu.
Çok iyi.
Dördüncü oyuncum Zach LaVine. Chicago'dan dolayı ve abi onun inanılmaz bir şeyi var ya. Albenisi var ya. Efsane bir.
Evet.
Çok yakışıklı bir çocuk.
Beşinci oyuncum da Nikola Vucevic.
Chicago'ya... Yok. Ben Vucevic yani sevmiyordum abi Orlando'da Vucevic hiç. Ama Chicago'ya geldikten sonra mecbur sempati duymaya başlıyorsun.
Çok yaptım zaten.
Son oyuncum da abi üzülerek söylüyorum Kelly Oubre Jr. Ama çok hadi üzülerek bakalım. Söylüyorum.
Yani bu
Washington yıllarından bu yana takip ediyorum Kelly Oubre Jr.'ı. Evet. NBA 2K14'te abi Kelly Oubre Jr. Washington'daydı. Böyle ilk 2K14 oynadığım zamanlarda bench'ten getirtmişim abi işte Otto Porter'ın yerini almıştım oyuna. İnanılmaz iki tane üst üste smaç bastı ardından üçlüyü gönderdi. Yanıyor böyle alev almış. Alev topu var böyle yanında. Dedim bu çocuk kim? Sürekli o günden bu yana takip ediyorum işte. Dövmeleri, tipi, saçları falan çok hoşuma gitti.
Ya hacı sevdiğin için utandığın şeyler vardır ya.
Bu da onlardan biri.
Ya ne bileyim ben mesela şimdi şey olacak ama işte işkembe çorbası çok severim abi. İyi yapılan yerde özellikle. Ama ne bileyim bunu insanlara söylerken böyle bir çekinirim böyle. Seninki de o hesap ya.
Harika.
Evet.
Yavaştan toparlayalım abi. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın.
Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Bizi YouTube, Instagram, Spotify'dan ve Apple Podcast'ten takip edebilirsiniz. Bu arada Instagram'da da 19.000 takipçiye ulaştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.